Ayrım 25, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 279. Feza'yla tutukluluğa itiraz dilekçesi üzerinde çalışırken küçük avukat odasının önünden eşofman giymiş, yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Sedat Peker geçti. Ergenekon'da yok yok. Feza cezaevine girişte Sedat Peker'in eşiyle tanışmış, avukatmış. Hafta içi her gün cezaevine gelip eşiyle görüşüyormuş. Bilmiyordum, şaşırdım. Ne hayatlar yaşanıyordu cezaevlerinde. Feza ile çalışmamız bittikten sonra kapıya vurarak gardiyanı çağırdım. Hep böyle çağırıyorsunuz, oysa bir zil koysalar olmaz mıydı? Gardiyan gelince Barış Terkoğlu'nu getirene kadar biraz daha görüşeyim dedim. Kabul etti. Aslında yasak. Tutukluların bu tür karşılaşmalarına izin yok. Barış Terkoğlu gelince sarıldık. İyi gördüm. En büyük sıkıntımız ayrı koğuşlarda olmamız. Hürriyet yazısını sordu. Yazıp gönderdiğimi söyledim. Sevindi. Fazla sohbete izin yok. İkisine de veda edip odadan çıktım. Çıkışta yine arandım. Koğuşa girerken yine arandım. Koğuşumuzdaki küçük beton avluya çıkıp volta atmaya başladım. El kadar gökyüzüne baktım. Kafamda yine fırtınalar uçuşuyor, neler düşünmüyorum ki. Özlemin bu kadar kısa zamanda bu kadar artmasına şaşırıyorum. Böyle anlarda hemen duygusallıktan uzaklaşıp derlenip toparlanıyorum. Kendimi uyarıyorum. Dirençli olmalıyım. Zamanın beni ezmesine, çürütmesine izin vermemeliyim. Kapana kısılma duygusunu sevmiyorum. Cezaevinde yalnızlığı yüceltmenin, insanı çoğaltmanın, sessizliği söze dökmenin yolu yazmak. Kendime inatla sabırla tutkular yaratmayı ve cüretkar olmayı seviyorum. Cüretkar kelimesini yazmamın nedeni savcılıktaki sorgum. Savcı beni Öcalan'ın direktiflerine uygun gazetecilik yapmakla itham etti. Ve ben ilk gün yazdığım gibi Kürt tarihi üzerine bir çalışma yapıyordum. Ne yapmalıyım şimdi? Vazgeçmeli miyim? Olacak şey mi? Övgü de alsam, sövgü de alsam ve cezalandırılmak istensem de ben günahkar olmayı tercih ederim. Yazma iradem, merakım ağır basar hep. Kokuşmuşluğa, sinsiliğe karşıt olmanın, kötülükleri çözümlemenin, insana getirdiği güçlü olma hissinden keyif alırım ben. Bunun adı gazeteciliktir ya da aydın sorumluluğumu demeliyim. Şimdi dört duvar arasında haber yapmam, yazı yazmam engellenmek isteniyor. Hapse atarak bunu becerebilirler mi? Zaman gösterecek. İnsanın artısı mıdır, eksisi midir tartışılır. Abartılı çalışma konusunda saplantılı biriyim. Sanıyorum orta sınıfın protestan ahlakına sahibim. Tembellik hakkından ürkerim. Çalışmayı, yaratmakla, ruhu zenginleştirmekle eş tutarım. Yani ruh firarından korkarım. Bu nedenle hapiste hemen kolları sıvadım. Üzerinde çalıştığım Kürt tarihiyle ilgili kütüphanemden bazı kitapları istedim. Kütüphanede girişin tam karşısının sağ yanındaki üstten üçüncü sıradaki 6-7 kitabı getirin. Bugün getirdiler. Şaka gibi. Kitaplardan biri Abdullah Öcalan'ın iki ciltlik Sümer Rahip Devleti'nden Halk Cumhuriyeti'ne doğru özgür insan savunmasıydı. Bu kitabın o rafta olmaması gerekiyordu. Sanırım polisler kütüphanede arama yaparken her yanı alt üst etmişlerdi. Öcalan'ın bu kitabı yasaklanmıştı. Dolayısıyla cezaevi yönetimi kitabı bana vermedi. Cezaevi yönetiminin kayıtlarında yasak kitaplar listesi var. Gelen kitaplar bu listeye bakılarak veriliyor. Benim anlamadığım şu, Bedrettin Dala'nın eğitimle ilgili yazdığı kitabı delil olarak görüp alan polis, Öcalan'ın bu kitabına niye el koymadı? Üstelik kitabın üzerinde çalışmış notlar yazmıştım. Öyle ya, ben savcının iddiasına göre Öcalan'ın direktifleriyle haber yapan biri değil miyim? Sanırım polisler bile bu gerekçeye inanmadı. Ancak Öcalan'ın bu kitabı Ergenekon soruşturması paralelinde başka bir evden çıktı ve delil olarak iddianameye kondu. Aynı kitap kişiye göre delil oluyor. Uyuşturucu ve borç batağına düşmüş bir deniz subayının 15 Temmuz 2009 tarihli ihbarı üzerine polis, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir uyuşturucu ve fuhuş çetesinin peşine düştü. Polis ihbara öyle inandı ki pek üzerinde çalışma yapmadan iki gün sonra 11 adrese baskın yaptı. Kocaeli Değirmendere'de Teğmenler Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan'a ait evde, üçlü çekyatın altında Abdullah Öcalan'ın bu kitabı bulundu ve delil olarak el konuldu. Sadece Öcalan'ın kitabı bulunmadı. Mutfakta siyah poşet içinde MKE yapımı 100 fişek ele geçirildi. Poşette ilginçtir katlanmış şekilde bir de beyaz kağıda yazılmış not bulundu. Albay Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa'ya yapılacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş Orhan Yücel üzerinden iletilecek. Size teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz. Nottaki Uğur Paşa Deniz Kuvvetleri eski komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Metin Paşa ise yine Deniz Kuvvetleri eski komutanı Oramiral Metin Ataç Paşa'ydı. Öcalan kitabı paşalara suikast notu ve MKE fişekleri meseleyi ortaya koyuyordu. Ama koskoca amirallere fişekle suikast olmazdı. Mutfakta buzdolabının motor bölümüne gizlenmiş 500 gram patlayıcı madde TNT kalıbı bulundu. Amiral battı oyunu başlamıştı. Özel yetkili medya yayınlara başladı. Öcalan okuyan teğmenler komutanlarını öldüreceklerdi. İddianame ortaya çıkınca görüldü ki amirallere suikast iddianamede yoktu. Zaten beyaz kağıda yazılı not tutuklanan hiçbir kimsenin el yazısıyla uyumlu değildi. Ve teğmenler Öcalan'ın kitabını ilk kez görüyorlardı. Onların değildi yani. Sonunda tüm teğmenler salıverildi. Mesele bu kadar basit olmamalıydı. Çünkü Yarbay Ali Tatar bu ağır iddiayı onuruna yediremeyip intihar etti. Cenazesinin başında suikast yapacağı iddia edilen iki komutanı vardı. Metin Paşa ve Uğur Paşa. İkisi de gözyaşlarını tutamamıştı bu erdemli ölüm karşısında. Ali Tatar Doğu Perinçek'in kuryesi olmakla itham ediliyordu. Medyada İşçi Partisi'nin TSK içinde karargah evleri var denildi aylarca. Sonra bu davadan tutuklu kimse kalmadı. Uyuşturucu ve borç batağına saplanmış kimliği belirsiz kişinin ihbarıyla baskın yapılan evlerden biri de yine Kocaeli Değirmendere'de bekar subaylar Alperen Erdoğan, Yakut Aksoy, Tarık Ayabakan ve Burak Düzalan'ın kaldığı Paksan Apartmanı'nın bir dairesiydi. Tesadüf, bu evde de Öcalan'ın Diriliş Tamamlandı, Sıra Kurtuluştu adlı kitabı bulundu. Ve ilginçtir, bu kitap içinde ayrıca içinde çocuk ve hayvan pornosu görüntüleri olan bir DVD bulundu. Ayrıca banyo dolabının altında esrar ve ekstasi haplar çıktı. Dipnot, kendi aramızda acıdır ama espri konusuydu. Allah tezgahın rezilinden korusun diyorduk. Çünkü bu karanlık polis operasyonlarında neredeyse her evde bir çocuk hayvan pornosu çıktı. İtibarsızlaştırma kampanyasında sıtmaya razı ediliyorsunuz. Allah'tan bize porno koymamışlar diye. Ve en önemlisi Tarık Ayabakan'ın eşyaları arasında bir adet Data Traveler 2 GB 01.41.83.332.AOOLF ibareli Kingston marka flash bellek bulundu. Bu flash bellekte eylemler sıralanıyor, bol bol subay isimleri veriliyor ve Perinçek Başkanımızın emirleri yer alıyordu. İşte Yarbay Ali Tatar'ın Perinçek'in kuryesi olduğu iddiası da bu flash bellekte yazıyordu. Flash bellek ayrıntısına girmeden şunu eklemeliyim ki hiçbir subayın kanında uyuşturucu bulgusuna rastlanmadı. Ayrıca uyuşturucunun bulunduğu yer toz içindeyken uyuşturucu paketlerinin tertemiz olması gibi ayrıntılara hiç girmeyeyim. 16 Ekim 2010 tarihinde İstanbul 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi duruşmada TÜBİTAK'tan gelen bilirkişi raporunu okudu. Rapora göre Tarık Ayabakan'a ait olduğu iddia edilen flash bellek hiçbir subayın bilgisayarında kullanılmamıştı. Tarık Ayabakan, Alparslan Erdoğan, Burak Düzalan, Yakut Aksoy o gün tahliye edildiler. Peki iyi de flash bellek kimin tarafından eve konulmuştu? Ve daha acıklı soru, Yarbay Ali Tatar'ın intihar etmesine kimler yol açmıştı? Bunun hesabını gün gelecek vermeyeceklerini mi sanıyorlar? Nereden nereye geldik? Benim kütüphanemden çıkan Öcalan'ın kitabını delil bulup almayanlar başka evlerden kanıt diye Öcalan kitapları topluyordu. Ya da şöyle mi yazmalıyım? Kendi koymadıklarını almıyorlar. Voltayı sürdürürken yapılan anonsu duydum. Televizyona DVD film konulacaktır, duyurulur. Cezaevindeki tüm anonslar bizim koğuşa da geliyor. 121 numaralı personel, revirde bekleniyorsunuz gibi. Alışacağız. İlk günler her anonsu dikkatlice dinliyordum. Hava kararmak üzere zaten üşüdüm, koğuşa girdim. Oktay Yıldırım kitabıyla ilgili çalışıyor. Barış ise su gelmiş bulaşık yıkıyor. Birazdan akşam yemeği hazırlanacak. Oktay Yıldırım kitabından başını kaldırdı. Film ilginç, seyretmediysen izle dedi. Merak ettim. Cezaevi yönetiminin seçtiği filmin adı Girdap. Selçuk Yöntem, Ali Sürmeli gibi usta oyuncularla gençlerin rol aldığı bir film. Seyrettim. Senaryo ilginçti. Taşralı, modern, orta sınıf bir ailenin çocuğu üniversitede okumak için İstanbul'a geliyor. Tesadüf eseri tanıştı. İki Müslüman öğrenciyle aynı evi paylaşıyor. Öğrenci bekar, evindeki doğaüstü olaylardan etkileniyor. Arkadaşları tarafından bir hocaya yönlendiriliyor. Bu ilişki genci yeni bir çevreye sokuyor. Burada tanıştırıldığı biri Afganistan'da savaşmış bir mücahit. Bu ilişkiler sonucu gencin hayatı değişiyor, sevgilisinden ayrılıyor, sakal bırakıyor vesaire. Sonunda yapılan konuşmalardan etkilenip canlı bomba oluyor ve Sultanahmet Meydanı'nda bir turist otobüsünü havaya uçuruyor. Filmin sonunda anlıyoruz ki bu genç bir tuzağa düşürülmüş, evdeki doğaüstü olaylar kurguymuş. Filmin finalinde ev arkadaşları, hoca ve mücahit ellerinde viskiyle toplantı yapıyor ve yeni bir av üzerine kahkaha atarak konuşuyorlardı. Dini ritüeller kullanarak bir genç tuzağa düşürülmüştü, yani dış güçler komplosu. Girdap bir film, gerçek bir olaydan yola çıkılarak senaryolaştırıldığı yazılıydı filmin başında. İlginç. Türkiye'de hiçbir suikast, cinayet arkasında derin güçler olmadan gerçekleşmiyor gibi kolaycı komplo teorisi yerleşti zihinlere artık. Hangi cinayet işlense, katil neden işlediğini, nasıl yaptığını açık açık anlatsa da hayır o bilmiyordur, arkada mutlaka birileri vardır diye düşünülüyor. Sıradan vatandaştan politikacıya, gazeteciden savcıya kadar herkes koro halinde bunu seslendiriyor. Arkada birileri var. Ve özellikle Müslümanlar cinayet işlemiyor, hep kullanılıyorlar. Çok gerilere gitmeyelim. Aksoy, Üçok, Mumcu, Kışlalı, Emet cinayetlerini yazmıyorum. Ya da bombalama eylemlerini, Madımak'ı vesaire. 2006 yılından bugüne bakalım. Trabzon'da rahip, Malatya'da misyoner, Ankara'da Danıştay, İstanbul'da Dink cinayetleri. Failleri biliniyor, dini duyarlılığı olan lümpenler. Hayır, arkasında hep derin ilişkiler aranıyor. Tamam aransın, olabilir de, hatta vatandaş, hadi gazeteci, hadi politikacı komplo teorilerini dile getirsin. Ama insaf edilsin, bu dinciler hiç mi cinayet işlemiyor? Bu sorunu görmeyip dışarıda düşman arayan anlayış, kendi gerçeklerimizle yüzleşmemize sürekli engel olmuyor mu? Siyasal İslam'ın şiddetle ilişkisini değerlendirmiyoruz ya da travmatik bir gençliğin olduğuna gözümüzü kapatıyoruz. Toplumsal yaşama dair psikolojik, sosyolojik tartışmalar yapacağımıza sürekli komplo teorileriyle kendimizi avutuyoruz. Kolaycılık, hep perde arkasında birileri var. Bu hastalıklı bir ruh hali olmaya başladı. Ve ne yazık ki bu sadece küçük bir grubun anlayışı iken, iktidardaki AKP ve cemaat medyasının birileri bize kumpas kuruyor paranoyasıyla tüm ülkenin konuşup tartıştığı acıklı ve de tehlikeli bir hal aldı. Bizi istemeyen bir düşman var ve bunlar Müslüman gençleri kullanarak cinayetler işliyor. Türkiye'nin korku toplumu haline getirilmesinin sebebi bu cümledir işte. Bu sağlıklı değildir. Gerçeklikten, asıl nedenden kopmadır. Gerçek sorunu görmemektir. Ne yazık ki bu sorunlu hal kendini politika kürsüsünde, iddianamede, Samanyolu TV gibi kanalların dizilerinde de gösteriyor. Kötü olayları düzenleyen bir parmak var. Bu nedenle kendisinden olmayan herkese düşman. Müslüman genç cinayet işlemez. O kullanılmıştır. Geliniz sizi çok eskilere götürmeyeyim. Aksoy, Üçok, Mumcu, Kışlalı cinayetlerini işleyen İslami Hareket Örgütü'nden vesaire bahsetmeyeceğim. Son 5 yılda işlenen bazı cinayetlerden ayrıntılar sunacağım. Tarih 17 Mayıs 2006. Ankara'daki Danıştay 2. Dairesi üyelerine saldırı gerçekleşti. Üye hakim Mustafa Yücel Özbilgin öldü. Daire başkanı Mustafa Birden ve daire üyeleri Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralandı. Saldırının gerekçesi, Danıştay 2. Dairesi'nin 26 Ekim 2005 günü türbanla ilgili verdiği okul bahçesinde bile giyilemez kararıydı. Tarih 18 Nisan 2007, Malatya'daki Ağbaba İşhanı 3. kat 9 numarada faaliyet gösteren Zirve Yayınevi'ne saldırı gerçekleşti. Alman Tilman Eckehart Geske, Uğur Yüksel, Necati Aydın defalarca bıçaklanıp boğazları kesilerek öldürüldü. Saldırının gerekçesi, Hristiyan inancı ile ilgili kitaplar dağıtıp toplantılar yaparak misyonerlik faaliyeti yapmaları. Danıştay saldırganı 1977 Bingöl doğumlu Alparslan Arslan idi. Cumhuriyet gazetesine 3 kez bomba atan ekip arkadaşları 1969 Kars doğumlu Osman Yıldırım, 1983 Kahramanmaraş doğumlu İsmail Sağır ve 1979 Kars doğumlu Erhan Timuroğlu ile birlikte Ankara'ya gelmişlerdi. Eylemi Alparslan Arslan tek başına gerçekleştirdi, kaçarken yakalandı. Zirve saldırganı 1988 Malatya doğumlu Emre Günaydın, 1987 Malatya doğumlu Salih Gürler, 1988 Adıyaman doğumlu Abu Zer Yıldırım, 1988 Kahramanmaraş doğumlu Hamit Çeker, 1987 Malatya doğumlu Cuma Özdemir. Saldırganların lideri Emre Günaydın ve Abu Zer Yıldırım kaçarken, diğerleri ise Kan Gölü'ne dönen Zirve Kitabevi'nde yakalandılar. Saldırı silahı. Danıştay suikastında Alparslan Arslan cinayeti ABD'lilerin Kuzey Irak'a hibe ettiği Avusturya yapımı Glock marka tabancayla gerçekleştirdi. Tabancayı taksi şoförü Aykut Metin Şükre'den İstanbul'da satın almıştı. Trabzon'da 5 Şubat 2006'da rahip Andrea Santoro'yu öldüren 16 yaşındaki O.A. da bu cinayeti Glock marka tabancayla gerçekleştirmişti. Tabanca ağabeyinindi. Malatya Zirve katliamında cinayet aracı Nalbur'dan alınan 5 bıçaktı. Ancak katliamdan bir gün önce Emre Günaydın ve arkadaşları şehir dışında silah atışı yapmışlardı. İhbar üzerine polis yolda durdurduğu gençlerin kuru sıkı silahına el koyup 58 YTL para cezası kesip serbest bıraktı. Zirve Kitabevi katliamında Emre Günaydın'a ait bu kuru sıkı tabanca da bulundu. Cinayet öncesi takılan muskalar. Danıştay saldırganı Alparslan Arslan cinayet öncesi Salih Kunter'in öğrettiği dön gel namazı kıldı. Boynunda yine şeyhinin verdiği muska vardı. Saldırıdan kısa bir süre önce Şeyh-i Kunter'in evinde Alparslan Arslan'a cin çıkarma seansı yapılmıştı. Zirve katliamını gerçekleştirenler eylem sabahı abdest alıp şükür namazı kıldılar. Hepsi de birer muska taktılar ve yine hepsi ailelerine Allah için savaşa gittiklerini belirten mektup yazdılar. 3 Haziran 2010 tarihinde İskenderun'da rahip Luigino Padovese'yi bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Murat Altun, cinayet önce içinden, cinayetten sonra ise yüksek sesle ezan okundu. Murat Altun kısa bir süre önce dayısı tarafından Mardin'de bir din hocasına götürülmüştü. Hoca bir Hristiyan tarafından kendisine büyü yapıldığını söyleyip muska yazmıştı. Ve keza rahip Santoro'yu öldüren O.A. da saldırıdan önce boy abdesti alıp namaz kılmıştı. Tekbir getirildi. Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın cinayet sırasında Allah'ın askeriyim deyip demediği hala tartışma konusu. Fakat Arslan'ın duruşmalar sırasında her fırsatta dini sloganlar attığı gerçek. Zirve katliamını gerçekleştirenlerin cinayet sırasında 3 saat ne konuştuklarının pek ayrıntısı yok. Sohbetin Hristiyanlık üzerine olduğu yazılıydı. Rahip Santoro'yu öldüren o anın tekbir getirdiği konusunda herkes hemfikir. Keza rahip Padovese'yi öldüren Murat Altun'un ezan okuduğu da. Gazete etkisi. Alparslan Arslan'ın Danıştay cinayetini Dinci Vakit gazetesinin 13 Şubat 2006 tarihli İşte O Üyeler manşetiyle türban kararını veren Danıştay üyelerinin fotoğraflarını yayınladığı haberden etkilendiği söylenebilir. Çünkü olay günü bu gazetenin kupürü Arslan'ın otomobilinin torpido gözünde bulundu. Bu gazete kupürünü Alparslan Arslan'a verenin ise Fethullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen olduğu ortaya çıktı. Gülen davada sanık değil, tanık oldu. Malatya'da zirve katliamından önce aynı yerde faaliyet gösteren Kayra yayın evine hedef alan kimi dinci, ırkçı yerel gazetelerde yayınlar yapılmaya başlamıştı. Hatta biri Mehmet Ali Ağca'nın Vatikan'da Papa Jean Paul'ü vurmasına nazire yaparak sıra Vatikan temsilciliğinde manşeti atmıştı. Keza yine bir yerel gazetenin şehrimize 10 bin İncil geliyor kışkırtmasıyla şehirde eylem yapılmıştı. Bu kışkırtmalar üzerine kitabevi sorumlusu Martin Delange Malatya'yı terk etmişti. Trabzon'da öldürülen Santoro hakkında da dinci ırkçı yerel bazı gazetelerde misyonerlik yaptığını belirten hedef gösterici yayınlar yapılmıştı. Cemaat etkisi. Danıştay saldırganı Alparslan Arslan lise öğrenimi sırasında Işık evlerinde ve cemaat yurtlarında kaldığını söyledi. Duruşmalarda Fethullah Gülen'e duyduğu saygıyı hep belirtti. Saldırıyla Gülen'in hiç ilgisi olmadığını vurguladı. Alparslan Arslan'ın dini yönden gelişiminde Nur cemaatine mensup eski vaiz Şeyh Salih Kunter'in çok etkisi vardı. Liderim dediği avukat arkadaşı Süleyman Esen sayesinde tanışmıştı. Şeyh Salih Kunter'in Gültepe'deki evine 2,5 yıldır gidiyordu. Zirve katliamı lideri Emre Günaydın, Malatya'da adını Saidi Nursi'nin doğduğu yer Nurs köyünden alan Nurs apartmanında liseli üniversiteli öğrencilerin gittiği bir eve gidiyordu. Keza cemaatin dershanesi Yeni Hamle'ye de gidiyordu. Yeni Hamle dershanesi ile Nurs apartmanındaki sohbet evinin organik ilişkisi vardı. Matematik gibi ek dersler bu sohbet evinde de veriliyordu. Emre Günaydın bir dönem eylem arkadaşı Salih Gürler ve Cuma Özdemir ile İhlas Vakfı öğrenci yurdunda da kaldı. Akşam namazında yoklama yapılıyordu ve ardından gece yarısına kadar dini sohbetler ediliyordu. Siyasal örgüt ilişkisi. Danıştay saldırganı Alparslan Arslan üniversite yıllarında Alperen Ocağı'na bağlı. Reis diyorlardı, solculara karşı yapılan eylemlerde en öndeydi. Hrant Dink cinayeti sanıklarının Alperen Ocakları'na bağlı olduğu biliniyor. Zirve katliamı lideri Emre Günaydın Ülkü Ocakları'na kayıtlı olduğunu söylüyor. Rahip Santoro'yu öldüren O.A.'nın annesi Necmiye A., AKP Trabzon Kadın Kolları üyesi. Anne A. oğlu 18 yıl ceza alınca Allah için yatıyor diye bağırdı. Uzatmayayım. Fakat tüm davalarda bir konu nedense göz ardı edildi. Sanıkların polis ilişkisi. Örneğin zirve katliamının 2 numaralı sanığı Abu Zer Yıldırım, Emre Günaydın'dan neden korkuyorsun diye soran mahkeme başkanına şöyle diyordu. Ben Emre'nin kendinden değil, arkasındaki güçlerden korkuyordum. Emniyetteki müdürlerle oturup kalktığını söylerdi. Düşüncem Emre devlet adına misyonerleri takip ediyordu. Bu sözleri eden Abu Zer Yıldırım'ın Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli CKB adlı polisle telefon görüşmeleri yaptığı ortaya çıkıyordu. Hrant Dink'in katillerinin polis ile ilişkisi polis elemanı olması ayrıntılarıyla yazıldı. Söylemek istediğim, bir dönem bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz deniyordu. Bazı siyasiler şimdi bana Müslümanlar suç işliyor dedirtemezsiniz diyor. Kim kimi kandırıyor? Niye gerçekle yüzleşmiyoruz? Yeni düşünceye eski sözcüklerle ulaşacağımızı sanıyoruz. 10. gün 23 Şubat 2011 Çarşamba. Yüreğim sızlıyor, derin bir hüzünle boğuşuyorum. Sebebi belli, oğlumu özledim, sesini duymak istiyorum. 2 gündür dilekçe yazıyorum, oğlumla telefonda görüşmek istiyorum. Telefon günümüz pazartesiydi ama belgeleri tamamlayamadığımız için kaçırmıştım. Kantinden telefon kartımı filan aldım, 50 kontör, 3 lira 75 kuruş. Cezaevi yönetiminden anlayış bekliyorum. Kahvaltı yaparken gardiyan müjdeyi verdi. Soner Bey telefon. Ama bu saatte olmaz, oğlum okulda. Ben de ne çok talepkarım. Cezaevi yönetmeliğinde haklar çok kısıtlı. Cezaevi yönetimi yine anlayışlı davrandı. Akşamı zor ettim, 16.30'da telefona götürüldüm. Ağlamamalıyım. Cezaevi koridorunda kafamda 1000 soru. Roberto Benigni'nin 1997 yapımı Hayat Güzeldir filmini bilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi olduğu için toplama kampına atılan bir baba, Nazilerden gizlediği oğlunu kampta saklar. Ona tüm yaşananların bir oyun olduğunu anlatır hep. Bu filmden yıllar önce benzer bir olay 1971'de Ankara'da zindandaki yazar yayıncı Erdal Üz'ün başına gelir. 3 yaşındaki kızı Senem babasının askeri okulda yatılı öğrenci olduğunu sanmaktadır. Bir gün ziyaretine gider. Erdal Üz cezaevi yöneticisi Yarbay'dan rica eder. Senem babasının elinden tutup koğuşa gider. Babasının yattığı yeri ve arkadaşlarını görür. Bu oyuna herkes katılır, herkes askeri öğrenci olur. Senem'e ellerinde sadece o vardır, ceviz ikram ederler. Bu topraklarda çocuklarımıza ne büyük acılar yaşattılar. Telefon aizesini kaldırdım, kartı sokup numarayı çevirdim. Oğlumun sesi, gözyaşlarıma engel olamıyorum. Oğlum, dedim ve sustum, konuşamıyorum. Oğlum 11 yaşında ve o ne kadar olgun, ağırbaşlı konuşuyor. Hiç cezaevinden bahsetmiyor. Benim konuşamadığımı anladı. Sözlerim boğazımda düğümlendi. Hala çıkmıyor bir türlü. Yuh olsun bana. Oğlum babasını güçsüz mü sanacak şimdi? Hep o anlatıyor. Dersleri, sınıfı, hafta sonu gittiği izcilik kampını. Kendimi toparlamayı başarıyorum. Nihayet. Cezaevinde nasıl rahat olduğumu, yine bol bol kitap okuduğumu, arkadaşlarımın da burada olduğunu, spor yaptığımızı anlatmaya başladım. Yalanı doğruyu karıştırıyorum artık. Pembe Roberto Benigni yalanları. Ve 10 dakika ne çabuk sona erdi. Telefon pat diye kesildi. Gardiyana veda edemedim, bir daha açayım dedim. Telefonlar otomatik olarak 10 dakikayla sınırlı. Koca 10 dakika ne çabuk tükendi, bir yel gibi. Gardiyan iyilik yaptı, yine numarayı çevirdim. Oğlumla vedalaştım, onu çok sevdiğimi söyleyebildim. Telefonu kapatıp birkaç saniye öylece kala kaldım. İnsan beyni olmadık yerde olmadık şaşırtıcı şeyleri anımsıyor. Turgenev'in Babalar ve Oğullar romanındaki bir cümlesi aklıma geldi. Hapishanede zaman Rusya'dan çabuk geçer. Romanın adından ötürü mü bu cümleyi anımsadım, yoksa zaman ya da mekan kavramı nedeniyle mi? İnsan beyninin şaşırtıcı yanları işte. Hapishanede zaman Rusya'dan çabuk geçer. Silivri'de değil ama. Telefon kartını alıp cebime koydum. Gardiyanın masasına gittim. Telefonla konuştuğumu gösteren belgeyi imzaladım. Tekrar kovuş yoluna düştüm gardiyanla. Kişi ne derece sevinse yine de bir an evvel kurtulmak istediği dokunaklı durumlar var. Bu mahzun halimden kurtulmam lazım. Çok sürmedi. Ergenekon gerçeğiyle yüzleşip hayatın katı yanına dönmem. Koridorda karşıdan biri geliyor. Yapılı, uzun boylu ve gözlerinin içi gülüyor sanki. Elini uzattı. "Ben Levent Bektaş," dedi. Tanıştık, hikayesini biliyordum. Emekli binbaşıydı, SAT komandosu. 1981'de Deniz Lisesi'ne girdi. Deniz Harp Okulu'nu bitirdikten sonra 2002 yılına kadar SAT Grup Komutanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu. 2007'de hareketsiz bir hayat yaşamak amacıyla ordudan ayrıldı. Özel bir firmada çalışmaya başladı. 23 Şubat 2009'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbara göre Poyrazköy'de bazı şüpheli kişiler görülmüştü. Polis tornavidalarla işaretlenmiş ağaçları takip ederek yeni kazılmış toprak yığınını açınca silahlar, patlayıcılar buldu. 500 gram ağırlığında 27 adet TNT kalımı, 100 gram C4 patlayıcı, 155 santim infilak fitili, 3 adet elektrikli fünye adaptör. 3 hafta sonra bir ihbar daha yapıldı ve bulunan mühimmatın Ergenekon ekibine ait olduğu belirtilip Levent Bektaş'ın da adı geçirildi. Polis teknik takibi başlattığında bu kez 14 Nisan 2009'da yine bir ihbar mektubu geldi. Bu ihbarda da isimleri bildirilenlerin Ergenekon adına yeni eylemlere hazırlandığı bilgisi vardı. Polis 21 Nisan 2009'da Poyrazköy'de yine arama ve kazı yaptı. 6'sı boş 21 adet lav silahı, 14 el bombası, 24 adet el bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı, 7 hakem bombası, 3 gösteri bombası, 5 adet bubi tuzağı, 2 adet kullanılmış bubi tuzağı, 23 işaret fişeği, 45 adet sis bombası, 15 adet aydınlanma fişeği, 30 metre infilak fitili, 38 metre saniyeli fitil, 3017 adet fişek, 1 adet kamuflaj kremi tüpü ele geçirildi. Emekli binbaşı Bektaş'ın Beykoz'daki evi ve Hadımköy'deki iş yeri arandı. Burada da karşımıza yine bir DVD hikayesi çıktı. Polisler Bektaş'ın iş yerinde 23 Aralık 2008'de oluşturulduğu iddia edilen bir DVD buldu. Benzeri deliller hep polis operasyonlarından birkaç ay önce oluşturulmuş oluyor nedense. Bu DVD'de soruşturmayla ilgisi olmayan bazı video görüntüleri vardı. Buna 3 no'lu DVD dediler. Ayrıca iş yerinde bir de mezuniyet töreni adlı 1 no'lu CD buldular. 1 no'lu CD'nin içinde Data Slash isimli özel bilgisayar programı olduğunu keşfettiler. Sonra 3 no'lu DVD'deki alakasız görüntüleri seyrederken her nasılsa o görüntülerin arkasına gizlenmiş AC.RAR isimli bir arşiv dosyasını fark ettiler. Her nasılsa diyorum çünkü bu dosyayı normal kullanıcılar fark edemezdi. Demek ki polisler teknik konularda çok iyi yetişmişlerdi. Ya da neyse. Polisler bu AC.RAR adlı sıkıştırılmış arşiv dosyasını diğer CD'deki Data Slash isimli programla açabileceklerini düşündüler. Bingo! Yani gizli dosyayı buldukları Levent Bektaş'ta gizli dosyanın anahtarını da buldular ve gizli dosyayı açtılar. Türkiye'yi sarsacak bilgilere ulaştılar. Kafes eylem planı. Bu planda suikastlar, görev dağılımı, eylem birimleri, silah ve mühimmat listesi gibi suçlama konusu olabilecek birçok bilgi vardı. Polis şanslıydı. DVD'de ne ararsan vardı. Normal koşullarda anlatıldığı gibi bir örgütte bu kadar çok bilginin bir kişide olması imkansızdı. Çünkü eğer silahtan sorumluysa sadece silah bilgisi olurdu. Suikast timi ise onunla ilgili bilgi olurdu. Bu DVD'de ne ararsam vardı. Psikolojik harp var, öldürme var, silah var, her şey var. Oysa Levent Bektaş bir askerdi, üstelik satçıydı. Askeri kuraldır. Bir birlikten başka bir birliğe kriptolu bir mesaj gönderildiğinde mesajı kripto anahtarıyla bir kişi alır fakat okuyamaz. Onu kriptoyu açabilecek yetkili bilgili üstüne götürür, o farklı bir anahtar kullanarak açar. Eğer kendi yetki seviyesinden yüksek ise o da okuyamaz, bir üste çıkar. Bu sadece TSK'da değil, Dışişleri Bakanlığı gibi tüm kritik kurumlarda böyledir. Evet, Levent Bektaş'ta bulunduğu iddia edilen DVD'de yok yoktu. Üstelik kriptoyu açacak anahtarı da hemen yanındaydı. Diyoruz ya, polis şanslıydı. 25. ayrımın sonu, sayfa 292.